Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin izleyenleri, yeniden bir İslam ve Hayat programında bugün sizlerle beraberiz. Nurettin Yıldız Hocam'la hayata dair, Müslümanlığımıza dair, ümmete dair meselelerimizi konuşuyoruz. Ara ara dertleşiyoruz. Rabbimizin mesajlarına bakıyoruz. Habibullah'ın sünnetine bakıyoruz. Selefimizin, büyüklerimizin, daha önceki dönemlerde yaşayan alimlerimizin, ariflerimizin yollarına bakıyoruz. Sözlerine bakıyoruz, hallerine bakıyoruz. Bugüne dair bir tavır ortaya koymaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak rüştümüzü, istikametimizi gönlümüze ilham eylesin. Sözün doğrusunu, duruşun doğrusunu hem söz olarak söylemeyi hem de fiil olarak temsil etmeyi bizlere de nasip eylesin. Evet hocam, bugün elhamdülillah yine beraberiz.
Elhamdülillah.
Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam bugün doğrusu şöyle bir konu gündem yapsak diye düşünüyorum. Malum Gazze içimizi acıtıyor, acıtmaya devam ediyor. Ara ara sevinçler de oluyor. Elhamdülillah diyoruz. Şükürler olsun dediğimiz hususlar oluyor. Sadece Gazze meselesiyle ilgili değil tabii. Hayatın akışında, hayatın med ve cezirleri var değil mi? İniş ve çıkışları var. Bazen içimize kapanıyoruz, hüzne boğuluyoruz belki. Hüzne düşüyoruz, üzüntüye giriyoruz. Gamlanıyoruz, kederleniyoruz. Bazen seviniyoruz, yüzümüz gülüyor, neşeleniyoruz. Kur'an'ımızın, Resulullah'ımızın efendim böyle hüzün ve sürur diye ifade edebileceğimiz sevinç ve üzüntü diyelim bugünkü dille. Bu alana dair çerçeveler var mıdır? Hani ayette sizi güldüren de o, ağlatan da o buyurulur. Efendimiz de hayatında baktığımız zaman hüzünlü yılları olmuş, hüzünlü günleri olmuş, sevinçli günleri olmuş, mübarek dişleri
görünecek. İkisi bir arada olmuş.
İkisi bir arada olmuş. Görünecek derecede tebessüm ettiği anlar olmuş. Buralardaki sınırlar nedir, edepler nedir, ne zaman sevinir bir Müslüman, neye sevinir, ne kadar sevinir, bunları bir konuşalım. Ne dersiniz hocam, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, ne kadar ilerlese ilerlesin Müslümanlığımız, Cebrail aleyhisselamla boy ölçüşecek hale gelsek bile Müslümanlıkta, kullukta insanız.
Evet.
Et ve kemik ve kas. Başka bir şey yok bizde. Fiziğimiz böyle yaratılmış.
Fiziğimiz böyle yaratılmış, doğru.
Cebrail aleyhisselamı geçsem bile insansın. Misal yani. Bu insanlığımızı unuttuğumuz zaman, insan olduğumuz gerçeğine dayanmadan yaşayacağımız Müslümanlık da bizi hayretmeyecek. Bu çok önemli bir nokta hocam. İnsanız biz. Uyumadan mümkün değil. Uyuyarak da hayat ayağa düşüyor yani. Hep uyuyarak da olmuyor. Uyumadan da olmuyor. Ne yapıyoruz? Bir limit üzerinden uyuyoruz. Nisfahu evin kısminu ev kalila evzid alihi. Yani gecenin yarısıydı, üçte biriydi. Tamamını 24 saati hasta dışında kimse uyumuyor. Uyumamalı da. Hayat batıyor yoksa.
Evet.
Uykudan alalım. Hayatın hangi bölümünü alırsak alalım, biz insanız. İnsanken Rabbim gülmeyi ve ağlamayı beraber vermiş bize. Aynı ağızdan hem ağlama sesi hem gülme sesi çıkarıyoruz. Hatta çok enteresan hocam. Gözyaşı üzüntüden gelir zannediyorum. Bazen mutluluktan da ağlıyor.
Sevinçliğinde gelir, evet.
Geliyor.
Gelir.
Dolayısıyla gözümüzden ikisi de geliyor. Kulağımızdan hayır da çıkıyor, duyuluyoruz. Şer de duyuluyor. İnsanız. İnsanlığımızı bırakarak bir Müslümanlık yaşayamayız biz. O zaman ne kahkahalarla gülen bir insan profili çizebiliriz, ne de somurtkan, hiç gülmeyen duvar gibi bir profil çizebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e döndüğümüzde böyle. Abdurrahman İbni Avf'a ne diyor evleneceğimde dediği zaman, tülâibuke ve tülâibuha.
Ya, evet.
Tudhikuke ve tudhikuha. Yani genç biriyle evlen, denk oynasın olsun seninle, sen de onunla oyna.
Evet.
Güldürsün seni, sen onu güldür. Allahu Ekber.
Ya.
Yani evliliğin bir noktaya dikkatimizi çekecek bir inceliğini gösteriyor Aleyhisselam Efendimiz. Yani bunda bir neşelenme, bir gülme gerekiyor demek ki. Filan yerde cihat var diye gülmeyi kendimize haram edemeyiz. Çok enteresan bir örnek var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Bedir gazvesi, yani eşi benzeri bulunmaz bir zafer. Meleklerle beraber omuz omuza verilip kazanılmış bir zafer. Ne kadar mübarek içi açılmıştır Efendimizin. Küfre ilk yumruk vuruldu çünkü.
Ya.
Ne sevinçle gelmiştir. Medine'ye gelince ne oldu ama? 20 saat bile değil, 24 saat, 20 saat bile geçmeden kızının vefatını gördü. Osman radıyallahu anh'ı da nöbetçi bırakmıştı başında. Geldi, yani orada Bedir'in mutluluğunu tam hissedecekken o gün kızını defnetti.
Üzüntü, sevinç iç içe yani. Böyle.
Hayat bu.
Hayat bu.
Evet. Hayat bu. Bunun en güzel örneği de dünyada güneşle karanlık gibidir. 24 saatin içinde 12 saatlik zifiri karanlık, 12 saatinde de güneş gözlüğü kullanmazsan bakamıyorsun,
bakamıyorsun
yukarı. Bu hayat böyle yaşanacak.
Cenab-ı Hak böyle yaratmış değil mi? Bütün alemde böyle bir şey var hocam.
Var yani, yeryüzünde var, evrende var, neler var bilemiyoruz. Bedenimizde var. Hayvanat alemi de böyle. Hayvanların da neşeli anları var, üzüntülü anları var. Mesela dikkat edin, kedi bile yavrularını ezince araba mahzun oluyor. Ama ve lakin o kedi yıllarca öyle yaşamıyor. 3 gün sonra onu unutuyor.
Normalleşiyor.
Matemin de bir sınırı var. Yani ağlamanın da bir sınırı var. Evet. Kahkahayla günler boyu güleni de biz psikiyatra götürüyoruz. Bu adam gülüyor haftalardır, bir şey oldu buna diyoruz. Hiç gülmeyeni de götürüyoruz.
Evet.
Yani arıza bu diyoruz. Hani şair Necip Fazıl'ın deyimiyle, kaşlarını çatmışım müdürü tarif ediyor ya hapishanede. Duvar gibi adam.
Ya.
Böyle de değil. Çatık kaşlı bir insan da değiliz. Hayatın nimetleri içerisinde, Allah'ın hayata koyduğu nimetler içerisinde ölçülü bir şekilde alıyoruz. Fazlasına kaptırmıyoruz kendimizi. Fazlasını kaptırırsak çünkü alıp götürür bizi. Hüzünlü noktalarda da mahzun oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri görülecek kadar tebessüm ediyordu ama oğlu İbrahim vefat edince de inna le mahzununa ya İbrahim dedi. Ya. Arkandan biz çok mahzun kaldık.
Mahzunuz diyordu.
Mahzunuz. Tebessüm eden mübarek gözlerinden, yüzünden bu sefer ağlamalar geldi. Hani hatta sahabe sen de mi ya Resulallah ağlıyorsun diye sordu. Evet, ciğerimizden bir parçaydı. Koptu gitti buyurdu. Hayatı yaşamadıkça Müslümanlık da yaşanamıyor. İşin Türkçesi bu hocam.
Yani bazen şöyle, hani acaba böyle hüzün gösterisi, ağlama gösterisi veya bir şey demek ki, ya bu acaba şikayet mi oluyor yoksa Allah'ın kaderine karşı böyle bir teslimiyetsizlik işareti mi gibi algılamalar o zaman çok doğru değil.
Hocam bir kaderinden mırıldanıp haşa Allahu Teala'ya isyan olacak bir şey var. İşte bu çizginin bitmesi.
Tamam. Demek ki hüznün olmaması gereken bir seviyesi var.
Bir sınırı var. O sınır, mesela şeriatımız ne kadar mübarek hocam. ölen bir insanın arkasından yakınlarına işte 3 gün içinde taziyeni bildir, sonra taziye yapmayın diyor.
Onlara da yas tutmayın diyor değil mi? 3 günden yas, sonra.
Kadından başkasına zaten caiz değil yani. Yas kocası ölen kadın için 4 ay 10 gün. Ondan sonra o kadına da hürriyet veriliyor. Yani kocasının peşinden de senelerce ağlayan kadın istemiyor şeriat. Bu hayat devam edecek.
Evet.
Acılarıyla devam edecek. Şımarıklıklarıyla devam edecek. Hayatı küsüp bir sandığa gömüp bir yere gidemiyoruz biz. İbadet de yapamazsın aksi takdirde. Mesela şöyle bir örnek zikredeyim. Gazze faciası 2 senedir. Aslında 2 senedir değil. 15 senedir abluka var orada.
Tabii.
Aslında o da değil. 100 senedir.
Daha 40 yıllardan itibaren devam ediyor.
1917'den beri devam eden bir facia var orada. Şimdi son zamanlarda yoğun bir şekilde kardeşlerimiz caiz mi hacca gitmek? Ya fe subhanallah. Ya hacca git. Dua et mümin kardeşlerin için. Hem farz yerine gelsin. Yani papaza kızıp oruç bozmak diye bir deyim var ya Anadolu'da. Yani kafir zulmediyor diye biz ibadetten mi intikam alacağız? Naz olsa kafir öldürecek beni diye intihar mı edeceğiz? Caiz mi böyle bir şey? Son ramağa kadar, nefesimizin en son anına kadar şeriatımızı da yaşayacağız. İnsanlığımızı da yaşayacağız. Allah'tan afiyet dileyeceğiz. Mümin kardeşlerimize nusrat dileyeceğiz. Elimizden geldiği kadar onların acısını hissedip yanlarında olmaya çalışacağız. Daha fazlası belki de şeytanın bize tuzağı. Yani kenara çekilip ahu vah içerisinde ömür çürüttüğümüz zaman zaten şeytanın aradığı da bu. Bizi meydandan geri çekmek istiyordu.
Evet. Hocam bir hatıra nakledeyim. İşte Bosna Savaşı'nın olduğu yıllar. Rahmetli Sahibül Vefa Musa Efendi diye tanıdığımız o güzel insan. Tabii bütün Müslümanlar gibi üzerine düşen vazife neyse onu yapma adına sevenlerine bir infak seferberliği yapmıştı. Kendisi de hakikaten bol miktarda elinden ne geliyorsa o infak seferberliğinin içindeydi. Herkese böyle diğer toplantıda bu kardeşlerimize yardım edelim. Onların hatta yavrularını biz evlerimizde imkansa barındıralım, getirelim. O zaman bir takım teşebbüsler de oldu gerçekten. Sonra bir yurt gibi bir yer yapıldı ama getirme şeyimiz olmadı. Resmi engeller çıktı o dönemde. Böyle bir taraftan elinden gelen gayreti gösteriyor. Hatta yakınlarından birkaç kişiyi ta Bosna'ya kadar yardım için göndermişti. O dönemde bir abimiz yanında tekrar o meseleyi açıyor. Efendim diyor, savaşta işte Sırplar Müslümanların hanımlarına, kızlarına, işte çocuklarına, evlerine, barklarına şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye zaten malum olan, bilinen şeyi tekrar tekrar söyleyerek tabiri caizse şey yapıyor.
Kaynatıyor.
Biraz kaynatıyor. Hazret diyor ki bak evladım diyor. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada diyor tembellik, gecikme bizim için doğru değil. Elimizden ne gelirse infaksa infak, başka şeyse başka şey yapacağız. Fakat diyor zihnimizi fazla yormayacağız. Kader meselesidir biz bilmiyoruz diyor arkasına. Gerçekten bu bir hem üzerine düşen vazifeyi yapacaksınız hem de kendinizi atıl ya da iptal etmeyeceksiniz. Hani hocam ayet-i kerimede Cenab-ı Hak o kader sırrını ifade ettiği bir ayette değil mi? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ
عَلَى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا تَفْرَحُوا
بِمَا أَتَاكُمْ.
Yani elinizden kaybolup gidene böyle üzülüp eliniz ayağınız düşmesin. Böyle verdiklerimizde de şımarmayasınız diye böyle bir kader
ders
planının
verdik
ders verdik. Kader planının varlığından sizi haberdar ediyoruz anlamında. Cenab-ı Hak müminlere bir denge gösteriyor adeta. Bu yönüyle o zaman şöyle diyelim hocam sözlerinizden anladığımız. Bir hüzün insani bir şeydir.
Tabii.
Tabiidir. Üzüleceğiz.
Peygamber de olsan üzüleceksin.
Üzüleceksin. Gerekirse gözyaşı dökülüyorsa dökülecek. Efendim, o hüznümüzü Allah'ın razı olmayacağı sözlerle değil de normal sözlerle elbette ifade edebileceğiz. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ya İbrahim, senin ayrılışın bizi hüzne boğdu adeta. Hüzünlendik, mahzun olduk. Ama bizim ağzımızdan Allah'ın razı olmayacağı söz çıkmaz." buyurması gibi. Demek ki burada hüzün de, o zaman üstadım, bir dili tutmak da önemli değil mi? Burada bir dil terbiyesi.
Kalbi. Önce kalbi tutacaksın.
Önce kalbi. Kalbi nasıl tutarız? Dilin çerçevesi nedir? Burada ne söyleyelim?
Bizim kadere imanın, Allah'a tevekkülün, o hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna imanımızın bizi şöyle bir kafeste tutması lazım. O sınırı aşmayacağız. O anda olmaz zaten.
Demek ki içimizde de suizan oluşmayacak değil mi?
Allah hüsnü zan besleyeceğiz Allah'a.
Tabii Allah'a karşı, evet.
Ama bu o anda olması çok zor. O anda yani daha önce eğitimini almamış, pratiğini yapmamış durumdaki bir Müslüman o anda fırlayıp gidebilir, yaydan çıkabilir yani. Bu işte bunun için bir cemaat içindesin, bunun için istişare önemli, bunun için Allah'ın dostlarından nasihat önemli, bunun için Kur'an-ı Kerim'den ibret almak, bir sayfa cenneti anlatıyor, öbür sayfa hemen arkasından cehennemi anlatıyor. Allah-u Teala'dan umutlu olmamızı emir buyuruyor. Bunlar çok önemli şeyler.
Çok önemli.
Bunları önceden hazırlıklı Müslüman olmak lazım. O anda insan çok hararet yaptı, artık kendisini kontrol edemiyorsa, elinden, dilinden bir ağırlık, bir arıza çıkacaksa, gidip kendisini itimat ettiği kimselerin himayesinde bırakması lazım.
Çok önemli.
Yani mesela işte Gazze'den her gün şu kadar şu kadar kötü haberler geliyor. Aç ağzını, yum gözünü, kime hakaret ettiğin belli değil. Bu yanlış bir yol. Yani oradakiler şehit olup gitti. Kazandılar Allah'tan büyük ihtimalle. Sen burada onların yüzünden cehenneme girdin. Yani o çocuklar niye ölüyor, bebekler niye ölüyor sorusu pek çok Müslüman insanı, özellikle gençleri helake götürdü.
Doğru hocam. Hatta dine karşı farklı bakış açıları geliştirdi değil mi?
Yani şeytan bunu kullanıyor.
Kullanıyor.
Neden? Çünkü Bosna Hersek'i mesela 20 sene önceki Bosna Hersek'i bilmiyor. İlk defa böyle bir olay görüyor. 23 yaşında genç. Vay nasıl olabilir böyle? Ya 100 seneye dön. Hoca Ali katliamından al. Ya. Doğu Türkistan'dan Bosna Hersek'e gel. Her 15-20 senede bir böyle bir facia atlatılıyor. Bu şey gibi yani, bu dağların ara sıra lav püskürtmesi gibi bir şey, yanardağ gibi bir şey, insanlık evet. Ara sıra patlıyor böyle.
Hocam çok ince noktalara değiniyorsunuz. Hakikaten demek ki kalbi korumak ya da iç dünyasını, insanın o duygularını korumak bazen kendisinin iktidarını aşıyor. Değil mi? Burada
yetmeyebiliyorsun. Haberleri aşırı izliyorsun.
Tabii.
Tırnağına dokunuyor, parmağına basıyor olaylar senin.
Yani dostların yardımı gerekiyor burada.
Cemaat içinde olmak.
Evet.
Ve bu cemaatin de dengeli olması lazım. Şimdi mesela iki senedir onlarca diyeyim, yüzlerce desem belki mübalağa olur. Onlarca kere mikrofonların önüne çıktık, insanlara bir şeyler anlattık. Şimdi bir bakıyorum, karşımdakiler zaten benim dinlediğimin 5 katı haber izlemişler.
Doğru.
Ben 7 Ekim'den beri fotoğraf bile bakmıyorum. Yani kendimi kaybetmemek, salmamak için, evime akşam gidebilmek için. Buna rağmen her olayı da biliyorum. Çünkü gelen anlatıyor, giden anlatıyor. Aynı haberler bir daha. Aynı haberler bir daha. Hep öyle temcit pilavı denirdi ya.
Evet.
Sürekli konuş aynı şeyleri. Bunun bir dayanma gücü var insanın. Şimdi ben bakıyorum, bir hoca bilinen birisi olarak mikrofonun önüne geçiyorum. Orada insanlara helal mi yediğiniz içtiğiniz, ne yapıyorsunuz siz, şöyleydi, alın baltayı gidin işte belediyelerden başlayın yukarı doğru gidin desen, ya kimi kime kırdırıyorsun? Zaten kafirin aradığı bu.
Ya.
Ya yok bir şey, geçer bu. Bu merak etmeyin desen, insansın. Nasıl geçiyor ya, görüyorsun. Mecbur ne yapıyorsun? Konuyu tarihinden alıyorsun. Kur'an-ı Kerim Yahudinin ne kadar mel'un olduğunu zaten anlatmıştı. Bizde de bir hafif hata var, gaflet ettik. Bizden önceki nesil gafil davrandı bu işte. 1917'de bu bizim elimizden çıkarkenki halimiz, borç karşılığı orayı vermek zorunda kalışımızda nasıl gafletimiz vardı. Sanayide geç kalmamız bizim hatamızdı. Hayatın bütününü bir türlü yakalayamadık. Türünden şeyler söyleyince o bir sepet malzemeyi etrafa yaydın mı konuyu, yani çocuksu hareket, duygusal hareket etme şansından çıkarıp,
evet,
daha akıllı, daha basiretli, Allah'ın razı olacağı işle ya da öyle umduğumuz işle hareket etme neticesine geliyor. Mesela şöyle örnek vereyim, şahıs örnek olsun. Bir boykot konusu ortaya çıktı. Silah mı? Silah gerçekten. Ama üstadım, realiter de olmak lazım. Ya neyi boykot edeceksin ya? Bir Anadolu buğdayı elimizde kalır yani, boykot edilmeyecek. Onu öttüğümüz teknoloji sanayi de üstelik boykot edilecek mi? Ya çiğ buğday yiyeceğiz o zaman. Gerçekçi olmak lazım. Boykot bir silah. Ama önce Vela ve Bera Akademisi öne çıkarıp küfrü bir boykot edelim.
Evet.
Allah'a düşman bizim düşmanımız olsun. Önce bunu anlayalım. Ondan sonra takatimiz kadar kafirin işine yarayıp yaramayacağına bakalım meselenin. Yani hastanede acil bir protez parça bekleyen bir Müslümana olmaz. Bunu kafirler üretti deyip yani sakat mı bırakacağız o Müslümanı? Bir olabilirlik derecesi var. Bir de duygusal olarak işte hamasi şeyler var. Onu konuşan da yarın zaten aşırı gittiğini anlıyor. Çünkü kendisi bu sefer başka bir yerden boykot malzemesine takılıyor.
Evet.
Bu sebeple
yani olabildiğince hayatı zorlaştırmadan,
hislerimizle değil, duygularımızla değil, aklımız ve imanımızın ortalamasıyla bir hareket etmemiz gerekiyor.
Yani zaruretlerimiz var, ihtiyaçlarımız var. Elbette bunlar bir şekilde değerlendirilecek. Ama boykotta bir silah, bunu da yapmaya devam edeceğiz.
Boykotta bir silah ama nükleer silah değil.
Değil.
Yani basarım bak boykot tuşuna. O diyor ama.
Evet.
Bak canımı sıkmayın, nükleer silaha basarım. Kimse canlı kalmaz burada demeye getiriyor değil
tabii,
mi?
Tabii.
Ama bizimki öyle değil ki, bas boykot silahına, bas sen aç kalacaksın.
Evet.
Neden? Çünkü sanayide geri kalmışsın. Çünkü eğitimde geri kalmışsın. Sağlıkta geri kalmışsın. Sadece yani işçi olarak gidip çalışmışsın adamın fabrikasında. Allah'ın da kanunu çalışana vermiş Allah.
Evet.
İnşallah dileriz ki Rabbimiz bir vesile kılar. Bu Gazze meselesinden sonra fabrikada milli menfaatler getirecek sanayi ürünleri üretmeyi cihat görme seviyesine geliriz inşallah.
O da cihattır değil mi hocam?
Hocam cihat nedir ki?
Bir gün de cihadı konuşalım
yani,
hocam ya.
Yani mestata'tüme dahil değil mi bu?
Evet.
Ve'iddu lehum, bu işte.
Evet.
Yani cihat, eğitim bir cihat değil mi hocam? Diploma olmadan, matematik bilmeden, fizik bilmeden trene de binemiyorsun.
Evet.
Dolayısıyla Halid bin Velid radıyallahu anh'ın kılıcı şimdi lazer oldu. Lazer üretmek zorundasın sen o zaman. Misal yani, her neyse. Binaenaleyh biz bundan bir ders çıkarmazsak belki de Gazze'nin vebali bize yazılacak.
Evet.
Ümmet olarak bir ders çıkaracağız. Evet.
Hocam anladığımız şu ki hakikaten hüznün kalp boyutunda, yani iç dengeyi bozmayacak ölçüde yaşanmasında problem yok. Ama iç dengeyi bozarsa o zaman...
iç dengeyi ve sosyal yapıyı,
bozarsa o zaman hakikaten hastalık haline geliyor. O zaman bu noktada da dikkatli olmak gerekiyor. hayata küsme meydana geliyor bazen.
Hayat hani, hocam keşke hayata küssen, dine küsüyorsun.
Dine küsüyor. Dine,
o, mümin kardeşinle boğuşuyorsun.
Ara ara belki hani hocam bazı levhalarda yazar ya, bu da geçer yahu diye.
Bu da
hani,
geçer.
Mevlana'nın bir sözü nakledilir. Oğlum gam da sürur da sende misafirdir. İkisi de kalıcı değildir. Belki uzun süre olabilir ama her ikisi de geçicidir. Bunun geçici olduğunu da bilmek gerekiyor belki. Yoksa gerçekten hayat zindan olur. Ah ölüm daha güzeldi. Keşke Azrail bir an önce gelse de şu canımızı
mesela
alsa noktasına hocam, gelebilir insan.
Şimdi Gazze'deki bu facia yani bunun tevhid edilecek bir tarafı
tabii,
yok. Yani.
Tabii tabii.
Nadirattan görülmüş bir şey. Bundan dolayı evlilikleri iptal edebilir miyiz? Evlenmesin kimse. Ne evliliği filan. Uhud günü evlenen sahabi var hocam.
Tabii hocam. Gazze'de de evlilikler olmadı mı bu
kendileri
süreçte?
Kendileri evleniyor Gazze'de.
Tabii tabii.
Kendileri yarım saat barış oluyor ya da ateşkes oluyor. Barış diye bir şey olduğu yok. Ateşkes oluyor. O arada düğün yapıyorlar.
O kadar.
Binaenaleyh hayattan kopmamız başka bir şey. Olayları ciddiye alıp hayatı kabzamıza almamız başka bir şey.
Çok doğru.
Yani hayatı kabzamıza almak, küfrün elinden kurtarmak. Hatta sadece küfrün değil, bizden olsun zalimse gene bize zararı var. Zalimin elinden hayatı kurtarmak, adil, Allah'tan korkan, ahiret hissiyatı ölmemiş Müslümanın elinde hayatın olması büyük bir nimet.
Elbette. Sevgili hocam, şöyle bir soluklanalım, bir ara verelim. Biraz sonra tekrar inşallah aziz dinleyicilerimizle sohbetimize devam edelim efendim. Kısa bir ara veriyoruz. Aziz dostlar, değerli kardeşlerimiz, Erkam Radyomuzda Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında hüzün ve sürur konusunu konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde biraz hüzünlendik. Hüzünler diyarında dolaştık. Elbette hayatın gecesi var, gündüzü var buyurdunuz. Biraz da sürurdan bahsedelim. Ya Müslüman sevinemez mi yani?
Ne demek?
Sevinmemeli mi?
Ve yevmeizin yefrahul mü'minûne binasrillah. Kur'an'la sahip hocam. Müminlerin sevineceği gün de gelecek.
Gelecek Allah'a emanet.
Biiznillahü teala. Mümin sevinmeli, sevindirmeli.
O da önemli.
Sadece
değil mi?
Sevinmek yeterli değil. Sevindirmeli. Hep böyle diyoruz ya, bayramda çocukları sevindirelim. Ya 364 gün beklemesin çocuk. Hep sevindirelim çocuk. Ama disiplini bozmayalım. Sevindireceğiz diye şımarık, böyle evinin belası bir çocuk yetiştirmeyelim. İnsan olduğunu unutan bir çocuk yetiştirmeyelim. Kendimiz sevinelim. Yani aile münasebetlerimiz, sıla-i rahim bağlarımız hep sevinmek için değil mi? Sevineceğiz elbette. Elbette birimiz espri yapsın, bir temel fıkrası anlatsın, gülelim. Ama düşüp sırt üstü bayılacak gibi gülmeyelim.
Gülmeyelim, evet.
Kahkahalara boğulmayalım.
Evet hocam, tam hatırıma gelip gidiyor. Resulullah'ın hayatında sonra böyle bir baktı. Ses çıkarak gülmesi ya da kahkaha dediğimiz hadise var mı?
Tebessüm gülerdi. Kayıt koymuş sahabi. Demek görmemişler öbür
türlü. Görmemişler demek ki.
Tebessüm ederdi. Azı dişleri görülecek kadar demek. Ağzı kadar. Açılıyor yani.
Denge o demek ki değil mi hocam?
Tabii. Metni tabii yapacak kadar demek ki açılıyordu mübarek ağzı.
Ya.
Yani mubah olan her şey mümine helal olur.
Helal, evet, evet.
Mesela bu Gazze'den sonra bir nefes aldık, çok fena oldu. Ya Adem hocam, topla arkadaşları, gidelim ormanda biraz böyle hem yürüyüş yaparız. Herkes eşortmanlarını giysin. Ondan sonra orada da bir piknik yapalım. Ya müminin hakkı bu hocam. Bunu ashab-ı kiram yaptı ya. Onlardan daha ciddi olamayız biz.
O zaman hakkıysa yapalım hocam bunu.
Yapalım tabii. Yapılsın. Yani öbür türlü hocam bu beden mutluluktan pay almadığı zaman ayakta duramaz hocam. Kanser gelir bir yerden bitirir beyni. O imana da yansır, ibadete de yansır, sosyal ilişkiye yansır. Yani tebessüm etmeli. Mesela bir hoca efendi 24 saat dünyanın kötülüğünden, sonu cehennem olacağından anlatırsa, batan gemi yan gider dedirtir.
Aynen öyle.
Ya cennetten de, hurilerden de bahsetmek lazım. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, Allah onlardan razı olsun, evlenen birine ertesi gün nasıldın, nasıl geçti dün gecen sormadılar mı hocam?
Değil mi? Sordular.
Bizde ayıp bile bunu sormak. Mutluluk paylaşımı bu ya. Evlendin, aradığını buldun mu? Bu sorulmalı. Yani bir gam mı, kederi varsa onu telafi edeceksin. Yoksa ne güzel, kardeşimiz mutlu olmuş denecek. Yani başta aile olmak yani, üzere.
Bazen düğünlerde bile hocam sevinmeyi doğru bulmayan bakış açıları bile oluyor bazen.
Abes hocam.
Değil mi? Olmaz o kadar.
Yani düğünde cihat anlatmanın bir manası yok ya. Yani bunu yapmak isteyince Ebu Bekir radıyallahu efendimiz ne buyuruyor? Bırak cariyeleri rahatlasınlar diyor, değil mi?
Ya söyleyeceğini söylesin diyor.
Sahih hadis-i şerif hocam.
Evet, evet.
Bırak cariyeleri diyor. Bizim de bayram günümüz var diyor. Ama 24 saat 365 gün bayram delilik bu.
Delilik.
Elbette
evet.
Onu konuşmuyoruz. Ama müminlerin de bir sevindikleri gün olmalı. Özellikle de evlerimiz, yani akşam döndüğümüzde veyahut da ne zaman evde bulunuyorsak, yani morg müdürlüğü gibi olmamalı hocam.
Yani ölü toprağa atılmış gibi değil mi? Yani, insanların yüzlerine böyle.
Ya sanki çocuğun odası değil de morg gibi. Bu böyle evde gelecek planları yapan, ahirete umutla koşan bir genç de yetişmez.
Ya.
Yani karı koca birbirinden hınç mı alsınlar ya? Yani?
Evet. Hocam sanki insana öyle geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği o ümit ayetleri kullarına karşı o hani rahatlatması onu. O rahmeti gazabını geçmiş Rabbimiz. Yani süruru biraz hüznünden fazla olan müminler mi istiyor? Yoksa hüznü sürurundan fazla olan mı?
İkisini de istemiyor.
Yoksa
yerli yerinde
istiyor.
Yerli yerinde istiyor. Evet. Eve giderkenki slogan ne? Litezkünü öleyha.
Ya.
Eve gidin biraz neşelenin
yani,
diyor.
Orayı harp alanına dönüştürmeyin. Yani,
yani mesela ev demek ki litezkünü öyle ya.
Evet.
Huzur bulun diye.
Huzur bulun diye.
Sükunet bulun diye. Elbette iş yerinde ödedi ödemedi. Bu işte yanlış oldu, bir sıkıntılar olacak. Medresede hoca efendi ders verirken yorulacak, bunalacak. Yani mesela insanlar gelip fetva sorulan fetvalardan bile başımın zonkladığı zamanlar oluyor hocam. Dert dinliyorsun çünkü. Kaval çalarak dinleyemiyorsun derdi. Ya. Karşındaki dert anlatıyor. Yıllarca çektiği bir meşakkati anlatıyor. Yani o etkiliyor insanı. Bu ileri derecede psikologlar, psikiyatrlar filan haftanın 7 günü çalışmıyorlar hocam. Sağlıklı kalabilmek için.
Demek ki, değil mi hocam?
Günlük belli bir kapasiteden sonra ücretli, ücretsiz çalışmıyor. Ya insansın çünkü. Süngerinde emme kabiliyeti var. Tonlarca su emmiyor sünger. Bir noktadan sonra o da cıvıtıyor mesela. Süngeri sık, kurumasını bekle olması gerekiyor. Bu sebeple mutluluk müminin bu dünyadaki nimetlerinden biridir. Allah'ın nimetini tepmek yok hocam.
Yok, evet.
Ama bu mutlulukta Paris'e gidip haramlarla haşır neşir olacak bir mutluluk değil. Helal olduktan sonra, mubah dairesinde olduktan sonra müminin hakkıdır bu. Ne kadarı, hangi surur? Ya herkese göre değişir. Ben oturup camdan dışarıyı seyrederek rahatlıyorsam benim mutluluğum odur. Adem Hoca ile oturup dertleşiyorsam benim mutluluğum odur. Öbürü eşortmanını giyip sahilde Üsküdar'da 10 kilometre yürüyüp mutlu oluyorsa o hakkıdır onu. Bu Allah'ın nimetidir. Ekmek nasıl bir nimetse bu da nimet.
Bu da nimettir.
Evet. Su nasıl bir nimetse bu da bir nimet. Öyle oluyor ki ekmekten sudan daha acil oluyor böyle huzurlu bir ortam. Dünya olayları, yani hep mutluluk diyoruz da gerçeği de inkar edemeyiz. Gazzesiz olmayacak bu dünya bir gün. Gazze gidecek de başka bir şey gelecek. Yani çünkü bu gece ve gündüz döngüsü kıyamete kadar devam aynen edecek. Öyle. Biz daha potansiyeli yüksek bir enerjiyle bu olaylara hazırlıklı olmamız lazım. Allah'tan temennimiz, niyazımız musibet vermesin bize.
Amin.
Buna
amin.
Dua edeceğiz. Bela istemek yok Allah'tan.
Evet.
Bir çıksa karşıma şu Yahudi'de bir göstersem yok böyle bir şey.
Yani savaşı istemeyin diyor yok, değil mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam?
Yok. Evet. Temennev lika aladu. Öyle bir şey yok. Evet. Ama çıkarsa da buradayız. Gelsin. Buradayız. Mantıklı olmak lazım. Yani bizim mutluluk stokumuz hep beklemeli hocam.
Evet.
Ve herkes nereden dertlerini attığını, nereden tebessüm edeceğini bilmeli. Ama istisnasız eşler birbirlerinin mutluluk kaynağıdırlar.
Evet.
Yok bunu kaybettilerse o evde Allah-u Teala'nın liteskünü ileyha hükmü geçerli olmamış demek ki. Ya da zayi etmişler bunu. Önce onlar Gazze meselesinden önce bu huzura gitmeli, dönmelidirler. Çocuklarımızla disiplin kurmalıyız.
Evet.
Ama bu disiplin merhametsizliğe götürmemeli bizi. Cıvıtmalı, cıvıtmaya da götürmemesi, sulandırmaya da götürmemesi lazım. Analık, babalık budur zaten. Nasıl çocuk kazanı önüne koyuyoruz da bütün çorbayı yemesine izin vermiyoruz. Böyle bir şey olmaz yavrum. Tasla bir tas çorba içeceksin o kadar diyoruz. Şımarması da o kadar olacak.
Evet.
Neşesi de o kadar olacak. Çocuklarımız mesela 10 yaşında 12 yaşında bir çocuk matem gibi bir ortam var. Evde bir akraba öldü. O gün eline bilgisayarı alıp cep telefonunu alıp oyun oynamamalı çocuk. Artık 10 yaşında bugün hüzünlüğümüzü alıştırmalıyız. Bunlar eğitim dediğimiz şeyler
evet,
hocam.
Evet.
Yani mutluluğumuzu, tebessümümüzü kısmamız, ekmeği ve suyu kısmamız gibi bir kabahat olur. Mesela bir Müslüman ben bundan sonra ekmek yemeyeceğim diyebilir mi? Allah'ın helalini haram yapabilir mi bir Müslüman?
Yapamaz.
Yapamaz. Aynı şekilde 5 ekmeği de bir günde yiyemez herhalde.
Evet.
Demek ki bir ölçüsü var.
Demek ki o sururu da şımarma noktasına getirmemek gerekiyor.
Şımarma bir, evet. İki mubah sınırlarını aşmamak
bir
lazım.
Bir de hani işi sulandırmama diyorlar ya bazen değil mi hocam? İşi sulandırmamak derken haddini aşmak. O Müslümanın da kendine göre bir vakarı var. Bir ağırbaşlılığı var. Bir pesbaya haline dönüşmemesi gerekiyor. Hani sevineceğim diye, ne bileyim ferahlanacağım diye.
Hocam Kur'an-ı Kerim okurken mesela mukabele dinliyoruz. Esprinin zamanı değil. Bunu da bilmek lazım yani.
Doğru.
Kur'an-ı Kerim okuyoruz.
Buyurduğunuz gibi taziyeye gitmişsiniz. Orada temel fıkrası anlatıyorsunuz.
O değil işte.
Olmadı değil mi?
O değil. Ama cenneti, umudu anlatıp onu bir evet. Miktar böyle kırmak lazım.
Kırmak lazım.
Yani bunlar hocam belki fakültelerde öğrenilmiyor. Ama tarikat dediğimiz budur, İhya okumak dediğimiz budur, Riyaz-ı Salihin okumak dediğimiz budur. Yani din bunu öğretiyor evet. İnsana.
Aslında hakikaten hocam hayatın bu taraflarını biz ya da insanımız, gencimiz nereden öğrenecek? Ya, okulda öğretmiyorsun bunu.
Okulun işi bu değil hocam.
Değil mi? Değil. İşte ne bileyim camide öğretmeyeceksek, deryada öğretmeyeceksek hayatın bu taraflarına diyorum.
Hocam evvela camimiz bu dengeyi sağlamalı.
Sağlamalı.
İmamın vazifesi bu. İki, herkesin haftada bir defa uğradığı bir tarikatı, bir vakfı, bir derneği, bir alemin ders meclisi olmalı.
Olmalı, evet.
İki, o alim de, o mürşit de kim ise itidalli olmalı. Filanca kardeşimizin 3 aylık bebeği ölmüş arkadaşlar evet. Deyip bir ortam oluşturmalı ve orada tebessüm olmamalı o gün.
Evet.
Mesela şöyle dememeli. Ooo cennete kargoyu gönderdin ha siz şimdi peşinden gider orada çay içersiniz. Bu şakayı kaldırmaz,
kaldırmaz
o baba.
Tabii.
Bu böyle bir şey olmaz.
Evet.
Ama ne mutlu size. Sizin cennet hazırlığınızı yapıyor yavrunuz. Allah size de sabır versin. Böyle demeli. Yani
güzel.
Bir sınır olmalı konuşmada. Öbür hafta da Müslümanların mutlu olacağı bir haber geldi. Oturup ondan gündem yapmalı.
Evet.
Bu oradaki hoca efendinin, oradaki mürşidin, büyüğün vazifesi bu. Üçüncü nokta da hocam.
Evet.
Üçüncü nokta, yani ne dedik, cami, tekke, vakıf, dernek gibi Müslümanca bulunduğumuz yerler. Üçüncüsü, bu çok önemli hocam. Aile büyükleri, özellikle dedeler ve nineler bu işi üstlenmeliler. Onlar güneş gibi olmalı. Yani çünkü 80 yaşında bir dedenin dengi bir psikolog yok bu dünyada. 4 tane gelini olan, 3 tane damadı olan bir nenenin 85 yaşında ki tecrübesi hangi psikolojide verilebilir ki bir insana?
Değil mi hocam? Evet.
4 sene okumakla o elde edilemez. Onlar kabuğuna çekilmemeli. Onlar mesela eskilerimizde bu daha yaygındı.
Tabii.
Hemen İstiklal Harbi'nden filan girdiden, Yunan Harbi'nden örneklerle bir kültürleri vardı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Bazı aile büyüklerimiz düğünlerini böyle anlattıklarında ben kendimden geçiyordum. Mesela bir halama, Allah rahmet etsin, babamdan başka yaşayan kalmadı babamın sülalesinde. 80 yaşlarındaydı. Böyle bir muhabbet olsun dedim. Hala dedim, senin düğününde bir ikram yaptınız mı dedim insanlara. Düğün dediği 1930. Kıtlık yılları.
Evet.
Dedi, ben kaçarak evlenmedim. Tabii ikram yaptık dedi. Ne ikram ettiniz dedim. Baklava verdik dedi. Şimdi dedim ki baklavayı nasıl verdiniz dedim. Niye dedi? Saydık, köyde 60 kişi vardı dedi. 60 parçaya böldük baklavayı dedi. 60 birer dilim yapmışlar. Gelene bir tane vermişler. Şey gibi, böyle ilaç gibi. Ben şimdi kendime göre çok bir şey yakaladım. Şeker nerede buldunuz? Kıtlık vardı. Ama bizim köyde üzüm çoktu dedi. Üzüm ya. Suyuyla yaptık dedi. Şekere gerek kalmadı dedi. Bu çok hoş bir şey.
Tabii.
Yani yarım kilo altına rağmen düğün yapamayacağını zanneden nesle anlatılacak müthiş bir şey.
Evet.
Aynı halamdan ben facialar da dinledim. Çocuğu doğmuş, ona kimse bir elbise verememiş.
Allah.
Çocuğun üstüne süpürgeyi örtmüşler, bebeğinin üstüne. Yok, kundak yapacak bir şey yok. Böyle bunu da dinledim. Yani üçüncü nokta, aile büyükleri hem saygı görmeli hem de onlar kıymet bilip boşalmaları gerekiyor. 80 seneyi vermeden gitmemeleri lazım.
Evet.
80 senenin stoğu var ambarlarında onların. Sorulmadığı için zavallılar unutup gidiyorlar bunu. Mezara götürüyorlar bu bilgileri. Halbuki bu bizim insanlık birikimimiz. Onlar öncekilerinden çok aldılar ama sosyal medyalar olmadığı için bir önceki neslin. Onlar dede ninelerini enine sonuna konuşturdular. Mesela herkes dedesinin düğününü de bilir, olaylarını da bilir ama biz bilemiyoruz. Neden? Evet. Sosyal medyada olmayan bir şey bize göre yok hükmünde çünkü.
Evet. Hocam doğrusu insan tabii hüznünü de paylaşmak istiyor bazen. Sürurunu da paylaşmak istiyor. Bu paylaşma kültürü de önemli bir şey. Biraz önce hep onları bahsettiniz zaten. Bir de şöyle diyebilir miyiz hocam? İnsan olabildiğince hüznünü kendisi Allah'la paylaşsın ama başkalarının hüznünü de paylaşmaya istekli olsun. Çünkü hani bazen şöyle oluyor. Bu hüzün şikayet eden bir kişiliğe dönüşüyor hocam. Her şeyi şikayet eden bir tipolojiye dönüşüyor. İslam edebi ya da Kur'an edebi, hani bakıyoruz peygamberlerde eşkü bessi ve hüznü ileyk diyor ya Yakub Aleyhisselam, Allah'ım ben dağınıklığımı, perişanlığımı, mahzuniyetimi sana şikayet ediyorum. İnsan tabii hüznünü içine gömdükçe içinde dertleşiyor, o dert oluyor. Hüznünü bir yere boşaltması lazım o insanın. Yani her hüzün hazmedilebilir değil. Hazmedilemeyecek hüzünler
ama hocam,
var.
Herkes de Allah-u Teala ile paylaşacak durumda değil.
Yüreği
bu bir işte dedik ki önceden bir eğitim gerekiyor.
Evet.
bir meşrebe, bir yere bağlılık gerekiyor. Seni eğitmiş olması gerekiyor. Allah'ı kullarına şikayet etmediği sürece insanla da paylaşılır.
Paylaşabilir tabii.
Allah'ı kullarına şikayet edince problem başlıyor.
Esas şikayet, yani yasaklanan şikayet o.
Derdimizi anlatacağız, paylaşacağız. O da elini omuzumuza koyacak. Oğlum ne bu ya, bu dert mi, sen merak etme diyecek. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Beşeriz, insanız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağrım, ah başım diye Ayşe annemize muhabbet ediyor ve bölüşüyorlar. Ondan sonra da bir daha ayağa kalkmadı Efendimiz zaten.
Ya.
Asıl benim başım patlıyor Ayşe. Baş ağrısını anlattı Efendimiz. Ayşe ben daha sıkıntıyım dedi. Allah'ı kuluna şikayet edince çanak döküldü.
Evet, evet,
o
evet.
Zaman kıyamet koptu.
Evet. Hocam yine sürenin sonuna geldik. Evet, hayat aziz dostlar böyle met ve cezirlerle dolu bir hayat. Önemli olan demek ki bu hayatın met ve cezirleri, iniş ve çıkışları esnasında dengeyi bozmamak, muvazeneyi koruyabilmek. Bu da İslam'la, gerçekten imanın verdiği, İslam'ın verdiği bir terbiyeyle sağlanabiliyor. Cenab-ı Hak kaldıramayacağımız imtihanlarla bizleri imtihan etmesin.
Amin.
Efendim, Allah'tan biz her hususta hidayet niyaz ediyoruz. Hüzünde de, sürurda da onun lütfuna muhtacız. Onun hidayetine muhtacız, rahmetine muhtacız. Hocam çok teşekkür ederiz.
Bir kelime söyleyeyim. Buyurun. Hocam, o yarım kaldı, soramadık onu. Hüznümüz de, sururumuz da hasenatımıza geçebilir.
Geçebilir.
Bu bir fırsat doğru. Tabii.
Evet. Birine sabrederiz kazanırız, birine şükrederiz kazanırız. Ne güzel mümin olmak. Müminlik zaten hayatı dengeyle yaşamak demek bir anlamda. Rabbim hepimize muvaffak eylesin.
Amin.
Allah'a emanet olun efendim.